Ayrım 3, sayfa 18. Darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasında ne fark vardır? Darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasında ne fark vardır? İşte gazetelerde böyle bir yarışma duyurusu çıkınca tüm okuyucuları bir meraktır aldı. Nasıl almasın ki? Duyuruda salt yarışma tarihinin sona erdiği gün yazılı. Başka bilgi yok. Tas tamam yarım sayfa kocaman kocaman yazmışlar. Darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasında ne fark vardır? Bu yılki yarışmamızın konusu budur. Tüm okuyucularımız katılabilirler. İyi de kaç sayfa olacak, yazının türü ne olacak, deneme mi, öykü mü, söyleşi mi, yoksa şiir mi belli değil. Belli ki resimdir. Evet evet resimdir. Niçin olmasın? Yontu bile olabilir, fotoğraf olabilir, müzik olamaz mı? Darbe yapmış general marşı, darbe yapmamış general marşı. Bir müzikçi böyle iki beste yapıp katılamaz mı yani yarışmaya? Yahu arkadaşlar, yarışma hangi türde olacak? Bilmiyoruz ki kardeşim. Allah Allah, bu gazete de nereden bulur böyle konuları? Yo öyle deme, çok ilginç aslında. Şimdi sen darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasında fark yok mudur diyorsun. Hiç öyle şey olur mu canım? Elbette vardır, hem de çoktur. O zaman telefon ediyoruz gazeteye durmadan. Çok hoş bir kadın sesi bizi yarışma masasına bağlıyor. Ama tek bir sözcük bilgi alabilirsen al. Efendim, resim dalında mı bu yarışma? Tıs. Şiirle mi anlatılacak darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir generalin farkı? Tıs. Yahu böyle bir yarışma mı olur? Herkes kendi kafasından bir dal mı seçecek? Yoksa deneme mi, şiir mi? Tıs. Babam kendi kendine şiir döktürmeye başlamıştı bile. Yapmış yine darbesini, kapmış yine kesesini, yükseltiyor sesini, konuşanın ensesini. Hem korurum hem kollarım, istersem ipe yollarım, yasa benim, tüzük benim, anasını satarım. Babam böyle böyle tam 12 tane dörtlük yazmış. Evde her gün, her zaman bağıra çağıra okuyor. Hani ilkokul öğrencileri ellerini, kollarını, ayaklarını sallaya sallaya okurlar ya, işte onlar gibi. Babama göre yarışma şiir dalındaysa birinciliği kesin kes kendisi alacak. Çok güveniyor kendine. Amcam da fırçasına. Her gün uğruyor bizim eve. Her gün koltuğunun altında biri iki resim. Biri darbe yapmış bir general portresi, öteki darbe yapmamış general portresi. Çok hızlı çalışıyorum diyor. Her gün öğleden sonra dinç kafayla darbe yapmış bir general portresi yapıyorum. Gece yarısı da darbe yapmamış olanınkine. Darbe yapmamış general portrelerinde genellikle kaşlar yaygındır. Darbe yapmış generallerin de nedense kaşları çatık olur. Dahası dudaklar bıçak gibi kesilmiş, gözler karanlık bir kuyu gibi. Emekli amcamın yaptığı general resimleri gitgide birbirine benzemeye başladı. Hatta aynı oldu. Ama o bu resimlerin tümüyle yarışmaya katılacağını söylüyordu. Üstümüzde oturan muhasebeci de sanki rakamlarla boğuşmaktan bıkmış usanmış olacak ki yarışmanın üzerine balıklama atlamış gibi. Bu yarışma tekrar elime fotoğraf makinemi aldırdı diyor. Muhasebeci bey fotoğrafla katılacakmış. Nasıl olacak ki? Darbelerin zamanı dakikası belli mi olur? Hemen anında yetişip şak şak general fotoğrafları çekilsin. Sonra darbenin kokusu olmaz ki. Koklayasın generalde, hıh işte bu darbe yapacak bir general diyerekten çekesin fotoğraflarını. Aldanmışız, meğer muhasebeci en ikonu hazırlanıyormuş. Nereden bulmuşsa bulmuş, peynirci kayınbabasını general gibi giydirmiş. Önce darbe yapmamış bir general olarak çekilmiş fotoğraflarını. General görevi başında masasında oturuyor. Önünde kitaplar var, gazeteler, dergiler sıra sıra. Arkasında ünlülerden birkaç tablo. Masanın bir ucunda da bir demet çiçek, sonra kayınbabasına sivilini giydirmiş. Kayınbaba bir emekli kahvesinde, emeklilerin arasında ıhlamurunu içerken birkaç poz fotoğrafı. Yine aynı adam, üzerinde general giysisi, yine bir masa başında. Masanın ardında ülkenin bayrağı var. Onun yanında da ülkenin en çok sevilen büyüğünün resmi. Onun altında bir şey asılı, galiba kutsal kitap. Pek belli değil, masanın üzerinde hiçbir şey yok. Peynirci kayınbaba kararmış da kararmış, fotoğrafta mahkeme duvarı gibi. Aman o ne ciddiyetsiz bakış öyle. Sonra hemen kayınbabanın sivil giysili bir fotoğrafı daha. Emekli general şortlu bir yatın içinde, elinde de viski bardağı. Hem yatı var hem de elinde viskisi. Rahatlamış olması gerekir. Ama emekli generalin yüzünde mavi denize kızan bir anlam var, huzursuz. Belki de birilerine kızıyor gibi. Ben daha büyük yatlara layıktım. Hiç benim gibi darbe yapmış koskoca general emeklisine 10 metrelik yat olur mu? Yakışır mı bu der gibi. Belki de içinden böyle diyen bir fotoğraf. Muhasebeci Bey bana bu fotoğrafları yarışmaya gönderirken gösterdi. %100 birincilik benim dedi. Nereden biliyorsunuz yarışmanın fotoğraf dalında olduğunu? Çünkü darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasındaki farkı en keskin biçimde objektif yakalayabilir. Objektiften hiçbir şey kaçmaz. İşte ben bunu yakaladım. Elbette yarışmaya öykü dalında katılanlar da vardı. Benim bildiğim, çalıştığım iş yerinde kadın, erkek en az 30 kişi bu yarışmaya öykü yazarak katılacaklardı. Ve tümünün de sağladığı şuydu. Darbelerin ancak öyküsü yazılabilir. Niçin roman yazılamaz mı? Elbette yazılabilir ama öykü daha kısa ve yalındır. Gelen evrak, giden evrak bölümünde çalışan 4 çocuklu erkek memur. Gelen ağam, giden paşam diye bir öykü yazmış. Darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasında ne fark var anlatmaya çalışmış. Her önüne gelene okuyor. Ardından da korku dolu gözlerle hemen soruyordu. Acaba başıma bir iş gelir mi? Acaba bu yazdıklarımın içerisinde suç unsuru var mı? Bana da okuttu. Paçal su hazırlar gibi, parantez içinde soğuk sıcak karışımı. İş adamlarını, ağaları, paşaları birbirine karıştırarak bir öykü hazırlamıştı. Ama ne dediği pek anlaşılmıyordu. Öykünün neresinde darbe yapmış bir generali anlatıyordu, neresinde darbe yapmamış generali hiç belli değildi. Paşalar, maşalar, iş adamları hep birbirine karışmıştı. Hem dili de öyle kötüydü ki ama o da kazanacağına %100 gözüyle bakıyordu. Sekreter hanım öyküyle değil masalla uğraşıyordu. Ama nedense bir türlü masalın sonunu getiremiyordu. Ele iki tane at almıştı. Bu atlardan bir tanesi yılkı atı oluyordu masalda. Bu at yaşamında öteki atlara hiç kazık atmamış, atça yaşamıştı. Ama öteki at darbeci bir attı. Darbeci at da nasıl olur demeyin. Sekreter hanımın masalı böyleydi. İşte bu darbeci at ona buna tekme atıyor, tekme attığını yıkıyor diyere. En sonunda ardındakilere öyle bir çifte savuruyordu ki ardındakilerin sesleri, solukları kesiliyordu. Sonra bu darbeci atın yanına çok zengin bir at yaklaşıyor, kovboy atı. Bu kovboy atının gemi de, üzengisi de altından yapılmış. İşte bu altın gemli at, darbeci atın sırtını sıvazlayarak "Eferin" diyordu. Atça, aferin demek ya, yani. Darbeci at, aferini aldıktan sonra bir şey daha alıyor, bir anahtar. Diyor ki zengin at, seni kocaman bir arpalığın başına geçiriyorum. Ye yiyebildiğince arpa. Darbeci at, anahtarı alıp arpalığın olduğu yere gidiyor. Sonrası, sekreter kız da, masallar böyle bitmez, başka türlü biter ama bir türlü sonunu yazamıyorum diyor. Ülkenin hapishanelerinden yarışmaya karikatür dalında katılıyorlar. Orada yatanlar bu yarışmaya ancak karikatür dalında katılınabilir. Çünkü diye ekliyorlar. Aman aman ne karikatürler gidiyormuş gazeteye ne karikatürler. Öyle çizgiler, öyle buluşlar ki beynine erkeklik organının olduğu yerde erkeklik organını da kafasının içinde gösteren karikatürlerden tutun, Amerikan donlusuna değin neler varmış içlerinde. Gazete hiç bu denli katılım olacağını sanmıyormuş. Gazetenin tirajı belli, okuyanı belli. Demek ki bu gazeteyi almayanlar bile yarışmaya katılıyorlar. Gazete başlık atıyor. Yarışmaya katılan yapıtların sayısı 18 milyonu buldu. Yarışmaya katılan yapıtların sayısı 25 milyonu buldu. Yahu aman ülkenin yarısı katılmış mı ne yarışmaya? Bu nasıl olur? Eh zırt pırt darbe yaparsan böyle olur. Babam diyordu bunu. Gazete 8 sütuna manşet çıkmış. Yarışmaya katılan yapıtların sayısı 32 milyona ulaştı. Demek yarışmaya çocuklar da katılmaya başladılar. Gazete yarışmaya katılma süresini kısalttı. Duyurusu şöyleydi. Yarından sonra gelecek yapıtlar yarışma dışı tutulacaktır. Ühü, kıyamet koptu, yer yerinden oynadı. Bazı iş yerlerinde yemekler yenmedi, bazı iş yerlerinde de servis arabalarına binilmedi. Ne yani, şu ülkede darbe yapmış bir generalle darbe yapmamış bir general arasındaki farkı belirtme özgürlüğümüz de mi yok? Vay vay, gazete belki bu blöfü bilerek yaptı, belki bilmeyerek bilemeyiz. Gazetede bir duyuru. Bugünden itibaren gazetemizle birlikte her gün kartondan general şapkası verilecektir. Yarışmaya katılanlar bu kartonu kesip yapıştırarak şapka durumuna getireceklerdir. Her yarışmacı her yapıtı için 7 şapka gönderecektir. General şapkanız yapıtlar yarışma dışı tutulacaktır. Kes, yapıştır, general şapkalarıyla gitti yapıtlar bu kez gazeteye. Ortalık yerde öylesine çok general şapkalı insanlar dolaşmaya başladı ki, şapkalar 6 gün biriktirilip 7. gün gönderildiğinden, kimisi bu 7 günü kafasında general şapkasıyla dolaşıyordu. Günaydın generalim, günaydın. Efendim siz darbe yapmış bir general misiniz yoksa darbe yapmamış bir general misiniz? Yapmadım ama düşünüyorum. Yapsam mı, yapmasam mı? Yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Üzerinize gül suyu. Ben yaptım efendim. Öyle mi? Nasıl? Kolay oluyor mu? Tereyağından kıl çeker gibi. Radyoyu ele geçiriyorsunuz. Tamam. Ay öyle kolay ha? Ben de yapayım bari. Evet, yapmışlar. Daha yarışma sonuçlanmadan ülkede bir darbe daha oldu. Bu katılım iyiye işaret değil demişler. Yeni bir darbe yapıvermişler. Damcı polis. Ah ah, nerede o eski günler? Ah! Solculuğun bile tadı tuz kalmadı be. Solcu olmanın, eski tüfek olmanın zararını çok mu çok çekerdin. Ama bazen yararı da vardı canım. Zararını polisten çekerdin ama yararını da polisten görürdün bazen. Şimdi diyeceksiniz, solcu bir insana polisin yararı ne olur? Olur olur, olur da eskiden. Ah nerede o eski günler? Kaç yıl oldu bu ev badana boyalı olmayalı. Şu duvarın rengi bir zamanlar pembeydi. Hem de uçuk. Ne güzel bir pembe. Şimdi sanki gri. Ya şu odanın rengi öyle güzel bir yeşildi ki insanın içine her dakika bahar doğdururdu. Şu ya mutfak, of of, bir zamanlar kremdi. Şimdi boz bulanık bir şey. Ya tavanlar, bakmak canım istemiyor. Kapkara olmuş sigara dumanından, tozdan, rutubetten. Bazı yerleri yol yol harita gibi. Kapıların boyası pul pul döküldü gitti. Kimi yerler el gibi kalktı. Bazı yerlerde durduğu yerde sarardı, soldu, renk değiştirdi. Ustalar çağırsam, gelseler baksalar, kaça badana boya yaparlar ki evi baştan başa? Param yeter mi? Ah nerede o eski günler? Ben hiç badana boyaya para mı verirdim solculuğum sayesinde? Cık, tadı tuzu kalmadı. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Bir sabah çalmışlardı kapımı. Yo yo, öyle erkenden değil. Tüm insanların işe gittikleri bir saatte. Öyle polis insanı alıp götürmek için sabahı çalışma saatini beklemez. Hiç öyle yapmaz. Polis insanı ya gece yarısını biraz geç alıp götürür ya da sabaha karşı. En çok sabaha karşı kapını çalarlar ki telaşlanasın, korkasın diye. Sen telaşlanıp korkmasan bile maksat evde bulunan diğer bireyleri telaşlandırıp korkutmaktır. Kaç kez geldiler, kaç kez güm güm çaldılar kapımı. Hem de uykumun en tatlı yerinde. Neyse neyse. İşte o sabah 3 kişi birden gelmişlerdi kapıya. Birinin elinde kova, ötekinin elinde merdiven, sarışın tıknaz olanın elinde de koca bir torba. Üstlerinde iş giysisi. Uzun boylu olan dedi ki, günaydın abi, biz geldik. Hoş geldiniz dedim. Niçin geldiniz sorması ayıp ama tıknaz sarışın içeriye girmeye çalışıyordu. Uzun boylu olanı cebinden bir kağıt çıkardı. Ev adresimi okudu, sonra adımı okudu. Tamam değil mi abi dedi. Tamam dedim. Adım, soyadım da tamam. Ev adresi de tamam. Ama ben çağırmadım sizi. Hem ben sizin niçin geldiğinizi de bilmiyorum. Tıknaz sarışın olanın bir ayağı kapımda, hemen girecek içeri. O dedi, abi biz badana boyacıyız. Siz telefon etmişsiniz şirkete, bizi gönderdiler. Eviniz badana boya olacakmış. Yok kardeşim, ben hiçbir yere telefon etmedim. Gelin benim evim badanasının boyasını yapın demedim. Hop, uzun boylusu yine adresi ve adımı okuyuverdi elindeki kağıttan. Biz kendi gönlümüze gelmedik ki abi buraya. Bakın yazdır mısınız, yoksa biz niçin gelelim dedi. Sarışın tıknaz olanı içeri girmişti bile ayakkabılarını çıkarıp. Tavana bakıyordu ağzını ayıra ayıra. Ühü, tavan berbat ki berbat. Ancak 2-3 kat çekersek badanayı öyle kapatabiliriz. Kim bilir nasıl akmış nasıl akmış. Aktı mı abi? Akmıştır bilmem. Uzun boylusu da merdivenle dalmıştı içeriye. Merdiveni duvara daydıktan sonra o da başını yukarı kaldırdı, bakmaya başladı. Elinde kova olanı odaları dolaşmaya başlamıştı bile. Mutfaktan bağırıyordu arkadaşlarına. Mutfak krem ama abi isterse daha koyusunu yapabiliriz. Mutfak tezgahını da beyaza boyarız kaymak gibi. Babalarının evi gibi dolaşıyorlardı. Uzun boylusu torbayı açmış, içinden fırçaları, tinerleri, boyaları çıkarıyordu. Bir yandan da konuşuyordu. Abi biz hazırlıklı geldik. İşte yığınla boya, yığınla renk. Hangisini istersen seç. Bize de ki şundan olsun. Hemen işe girişelim. Bana kalırsa bu kapıların kirli beyazı çok iyi. Neden dersen kolay kolay kirlenmez. Ama ben diyorum ki bu salonun badanasını pembe yapalım. Şöyle koyu bir pembe. Hı, ne dersin abi? Tıknaz Sarışın benim yerime konuşuverdi. Çok iyi olur. Bakın arkadaşlar dedim. Size ikinci kez söylüyorum. Ben evimi boya badana yaptırtmak için kimseyi çağırmadım. Siz kendi kendinize gelmişsiniz. Peki bu adres ne? Dedi uzun boylusu. Boyuna torbanın içindekileri boşaltıyordu. Sanki boyacı dükkanı gibi içi. O adresi bilemem ama ben kimseyi çağırmadım. Sarışın olanı çağırmışsındır abi, çağırmışsındır. Bu evin badana boyaya çok gereksinmesi var. Sen de görüyorsun dedi. Evet görüyorum dedim, haklısınız. Ama benim şu sıra badana boya yaptıracak durumum yok. Niye dedi uzun boylusu. Çünkü param yok arkadaşlar, param. Üçü birden gülerek bağırdılar. Sanki 40 yıllık arkadaşlarımmış gibi. Aman o da önemli mi? Baştan bize birazını verirsin. Kalanını da taksit taksit ödersin. Hilmi sen badanayı hazırlamaya başla şu kovanın içinde. Torba getirenin adını öğrendim. Hilmi'ymiş. Hilmi'nin elini tutuverdim. Yok dedim, sakın Hilmi. Şu anda boya badana için verilecek peşinatım da yok. Üçü birden yine kuşlar gibi öttüler. Aa hiç önemli mi? Varsın olmasın, peşinatsız olsun. İyi ama benim oracıkta duruverdim. Söyleyeceğimi yuttum. Şıp diye anlayıverdim. Ulan Niyazi bunlar polis. Vallaha billaha polis. Seni gözetlemek hakkında bir takım bilgiler edinmek için geldiler. Haydi kafanı çalıştır. Gerçekten de bu evin badana boyaya gereksinmesi var. 40 yılın birinde gör şu solcu olmanın yararını ve avantajını. Ha? Dur bakalım polis olup olmadıklarını şimdi anlarız. İyi ama arkadaşlar benim şu anda taksit verecek durumum da yok. Daha hızlı öttüler. Sen de sonra verirsin abi, bir yıl sonra. Şimdi polis olup olmadıklarını iyice belli olacak. Arkadaşlar ben bir yıl sonra da veremem. 2 yıl sonra ver abi. Ama arkadaşlar ben senet menet imzalayamam. Hiç imzalama abi. Taslaman polis bunlar. Evet evet polis. Basayım mı mührü? Bas Niyazi. Arkadaşlar ben bunun parasını hiç veremem. Senden para isteyen oldu mu abi? Şimdi iki elime ardıma atmanın zamanı. Bunlar gerçek polis. Salon uçuk pembe olsun ama fazla uçuk değil ha. Bağışsın abi. Yatak odasının çağla yeşil isterim. Hay hay abi. Dolapların tümü süt beyaz olsun. Sen emret abi, emrin olur. Bir girişler. Ben dedim bunlar bu hızla 3 günde bitirir giderler. Nerede? Her sabah saat tam 8'de geliyorlar. Akşam 5:30'da işi bırakıyorlardı. Taslamam devlet memuru gibi. Her öğle 1,5 saat yemek molası. Yok ama bazı günler onlara yemek hazırlıyordum. Pilavdır, kuru fasulyedir, cacıktır falan. Her ikindi üzeri de çay yapıyordum. Bir kat çekiyorlardı boyayı. Bir kat daha, bir kat daha. Ha başkası olsa yapmayız ha abi. Seni çok sevdim diyordu uzun boylu olanı. Ötekiler başlarıyla onaylıyorlardı. Biz de çok sevdik Niyazi abiyi. Arada bir evden çıkıp gidiyordum bile bile. Maksat karıştırsınlar orayı burayı. Eve bir dönüp geliyordum ki karıştırılmamış yer kalmamış. Mutfak çekmecelerinin içine serdiğim kağıtlar bile kaldırılmış. Altlarına bakılmış. Ah ah telefonun olduğu yeri öyle sevmişlerdi ki. Ne zaman ben birini arasam veya biri beni arasa içlerinden biri hemen elindeki fırçayla telefonun olduğu yere geliyor ağzında bir türkü. Yahu buraya amma rötuş yapmak gerekiyor ha diyordu. Türküsünü mırıldana mırıldana benim konuşmalarımı dinliyordu. Bir arkadaşım gelse biz hangi odada otursak hemen fırçaları boyayı kapıp o odaya doluşuyor. Bir kat bir kat daha vuruyorlardı üst üste. Nasıl olsa devletin boyası fırçası boldu. Hele mektup yazmaya oturayım. Haydi ikisi birden ardımdaki duvara koşuyorlardı. Bir yandan boya yapıyor bir yandan da yazdıklarıma bakıyorlardı. Ben de inadına çoğu zaman mutfakta, mutfak ocağının dibinde yazıyordum mektuplarımı. Çünkü oranın boyası hiç iyi değildi. Ocaktan yağlanmıştı. Öyle 3-5 katla düzelecek gibi değildi. Sağ olsunlar, bilmiyorum belki de boya badana işi bitinceye dek orayı 10-15 kez boyamışlardır. Bilmem yağmurlardan, bilmem raporun geç yazılmasından taslamam 26 günde bitirdiler benim evin badana boyasını. Kim bilir belki de bu yağmurlu ve soğuk günlerde başka bir işin peşinden koşmak istemiyorlardı. Evim sıcaktı, çaylarını kahvelerini içiyor, öğle yemeklerini yiyorlardı. Yorulduklarında içerideki divana sırayla uzanıyorlardı. Tıknaz Sarışın olanı arada sırada bira bile içiyordu. Hiç görevinin başında içki içebilir miydi? Niyazi'nin evinde rahat yer olur mu? Ben de onları bir günden bir güne olsun utandırmadım. Siz polissiniz biliyorum demedim. Onlara boyacı Hilmi Usta, Kadir Usta, Refik Usta gibi davrandım. Bu duvarın işi bitti dediklerinde duvarın karşısına dikilip fiii diye ıslık çalıp çok güzel olmuş dedim, kutladım. Onlar da benim kuru fasulyeyi çok güzel pişirdiğimi, hanımlarının bile böyle pişiremediğini söylediler. Kuru fasulye pişirmeyi bile öğrendiler. Ha, onlar da beni izlediklerini belli etmemeye çalıştılar. Karşılıklı rollerimizi çok iyi oynadık. Yalnız arada bir, o da üçü değil, yalnız biri, o sarışın tıknaz olanın polis damarı tutuyor. Herhangi bir şey oldu muydu? Ha, işte onu yatıracaksın sopanın altına, ıslatacaksın, ıslatacaksın, sonra kıçına da copu sokacaksın, sonra da elektriğe derken ötekiler bir öhö, bir ıslık, sarışın tıknaz olanı kendine geliveriyor. Elektriğin kilovatı da amma pahalılandı ha diye diyor kesiyordu. 26. günün akşamı uzun uzun vedalaşıp öpüştük. Uzun boylusu, abi sana öyle bir badana boya yaptık ki bu artık yıllarca gider. Ama arada bir mutlaka gelip bakmalıyız, rötuşlamalıyız abi. Elbette dedim. Elbette. Onlar gelmediler ama başkaları geldiler. Elinde boya fırçalarıyla çok gelen giden oldu. Abi beni Refik Usta gönderdi. Bakacağım bakalım dökülen atan bir yer var mı? Yok varsa boyayacağım. Ah ah nerede o eski günler? Ben muslukçuya da para vermezdim. Haftası geçmez muslukçunun biri dayanırdı kapıya. Adımı soyadımı söyler dükkana haber bırakmışsınız derdi. Ev olur da damlayan musluk sızdıran yer olmaz mı? Param yok ama derdim. Olsun derdi önemli değil. Sonra verirsin der işe girişirlerdi sucu polisler. Ühü, radyocu polis vardı, elektrikçisi vardı, damcı polis bile vardı. Ayrım 3 sonu, sayfa 33.